Ayrım 32, 2 dakika kuralı, Robert Grace, sayfa 362. 55. kısım. Cecil Holman'a 10 saniye daha tanımak için kendi kendine söylendi. Lanet olası parayı istiyordu ama para uğruna ölmek veya yakalanmak istemiyordu. Ve Holman bankada daha uzun kaldıkça iki olasılık da artıyordu. Cecil en sonunda neden bu kadar uzun sürdüğünü anlamak için bankaya girmeye karar verdi. Holman'ı yakaladılarsa ihtiyar kıçının el verdiği kadar hızla oradan kaçmak zorunda kalacaktı. Bir adam ve kadın bankadan koşarak çıktıklarında Cecil kontağı kapattı. Kadın kapıdan geçerken sendeleyince adam az kalsın onun üzerine düşüyordu. Adam kadını kaldırdı ve koşarak uzaklaştı. Cecil anında motoru çalıştırarak kaçmaya hazırlandı ama bankadan başka çıkan olmadı. Banka sessizdi. Cecil yine kontağı kapadı, tabancasını kılıfına koydu ve insanların neden kaçmak zorunda kaldıklarını merak etti. Başka kaçan olmadığı için ne olmuş olabilirdi? Cecil bankaya doğru yürümeye başladıysa da tereddüt etti ve arabaya binerek oradan toz olması gerektiğini düşündü. Başını kaldırıp aşağı ve yukarı Wilshire'a baktı ama polis arabalarının ışıklarını göremedi. Her şey yolunda gibi gözüküyordu. Tekrar bankaya baktığında Holman'ın omzundan sarkan koca kılçlı naylon çantalarla cam kapıda belirdiğini, orada durduğunu gördü. Cecil acele et, ne bekliyorsun diye düşünerek ona el salladı. Holman bankadan çıkmadı. Çantalardan ikisini yere koydu ve gelip alması için Cecil'e işaret etti. Cecil bundan hoşlanmadı. Sürekli olarak kaçan iki kişiyi düşünüyordu. Cep telefonunu çıkardı ve daha önce programlamış olduğu hızlı arama tuşlarından birine bastı. Holman tekrar el sallayınca Cecil parmağını kaldırarak beklemesini söyledi. Beverly Hills Polis Merkezi. FBI özel ajanı William Cecil. Kimlik numarası 6674. Wilshire Grand California Bankası'nda şüpheli eylem, lütfen bildirin. O adreste 211 bildirildi, ekipler yolda. Cecil göğsünün sıkıştığını hissetti, bakışları dalgalandı. İstediği her şey 20 metre uzaktaydı ama artık gitmişti. 16 milyon dolar gitmişti. Ah, 2-11 doğrulandı. Zanlı beyaz erkek, 1.90-115 kilo. Silahlı, tekrar ediyorum, silahlı. Bankadaki müşteriler etkisiz hale getirildiler ve korkuyorlar. FBI 674 yaklaşmayın, ekipler yolda, bildirdiğiniz için teşekkürler. Cecil Holman'a baktı ve gözünün kenarında ışıklar gördü. 3 blok ileride kırmızı ve mavi ışıklar Wilshire'a dönüyordu. Cecil arabasına koştu. 56. kısım. Holman içinde nahoş bir duyguyla herifin 16 milyona bu kadar yaklaşmışken telefonda vakit kaybetmesine şaşırarak Cecil'i izledi. Gelip paraların bir kısmını alması için yeniden el salladı ama Cecil hala telefonla konuşuyordu. Holman işlerin yolunda gitmediği yolunda ürpertici bir hisse kapıldı ve Cecil o anda arabasına doğru döndü. Göz açıp kapayıncaya kadar sokağın karşı tarafındaki cam binaların cephelerinde kırmızı ve mavi ışıklar yansımaya başladığında Holman kaçmak zorunda olduğunu anlamıştı. Para dolu ağır çantalar omuzlarından birer kurşun sarkaç gibi sarkarak kapıdan geçti. İki blok ileride arabalar polis arabalarının geçebilmesi için kaldırımın kenarına yanaşıyorlardı. Polisler saniyeler içinde orada olacaklardı. Holman olabildiğince hızla Cecil'e doğru koşarken iki yayayı yere devirdi. Cecil Taurus'a ulaştı, kapıyı hızla açtı ve Holman onu arkasından yakaladığında arabaya binmek üzereydi. Holman Cecil'i arkaya doğru çekti ve ikisi birlikte yere düştüler. Cecil arabasına binmeye çabalarken ''Ne halt ediyorsun dostum, git buradan!'' dedi. Holman Cecil'in bacağını tutarak kendisini ona doğru çekti ve herife yumruğu bastı. ''Cecil, bırak beni, kahrolası, bırak!'' Holman normalde daha çok korkmuş olmalıydı. Cecil'in 30 yıllık eğitime ve deneyime sahip zalim bir FBI ajanı olduğunu düşünmesi gerekirdi. Ama Holman'ın o anda görebildiği tek şey, Richie'nin kırmızı yüzüyle ağlayarak, ona ahmak diye bağırarak, arabasının yanında koştuğu tek bildiği şey, fotoğraftaki 8 yaşındaki dişi düşmüş çocuğun giderek solacağı, tek hissettiği şey, bu herifin bunun bedelini ödemesi gerektiğini düşündüren yakıcı öfkeydi. Holman tabancayı görmedi. Sesi sürünerek arabasına doğru giderken, Holman onun sırtına vurduğunda çekmiş olmalıydı. Holman hala onu yumruklar, yere yapıştırmaya çalışırken Cecil yuvarlandı, 3 kere patlayıcı bir ışık çaktı ve Wilshire bulvarında gök gürlemesi gibi bir ses yankılandı. Holman'ın dünyası durdu, yalnızca çarpan kalbinin sesini duydu. Acıyı bekleyerek Cecil'e baktı. Cecil ağzı bir balığınki gibi oynayarak Holman'a baktı. Arkalarında polis arabaları durdu ve megafonla Holman'ın duymadığı bazı sözcükler söylendi. Cecil aşağılık orospu çocuğu dedi. Holman aşağıya doğru baktı. Para çantaları göğsünün önünde sıkışıp kalmış ve paraların 3 kurşunu yuttuğu yer yanmıştı. Cecil tabancayı Holman'ın göğsüne dayadı ama bu defa ateş etmedi. Tabancayı Holman'ın kollarına bıraktı, yuvarlandı. FBI kimliğini başının üzerinde tutarak dizlerinin üzerinde durdu ve bağırdı. FBI! FBI ajanı! Cecil tekrar yuvarlandı, kollarını kaldırarak Holman'ı gösterdi ve bağırdı. Silah! Silahı var! Vuruldum! Holman önce tabancaya, sonra da polis arabalarına baktı. Üniformalı 4 polis arabalarının arkasında çömelmişlerdi. Richie'nin yaşlarında genç adamlardı, nişan almışlardı. Yüksek ses bu defa yaklaşan sirenlerin arkasından yine Wilshire Kanyonu'nda yankılandı. ''Silahı bırak, silahı bırak ama ani hareketler yapma.'' Silah Holman'ın elinde değildi, hemen burnunun altındaki para çantalarının üzerindeydi. Holman hareket etmedi, kıpırdayamayacak kadar korkmuştu. İnsanlar bankadan dışarı çıkmışlardı. Memurlara bağırarak Holman'ı gösterdiler. Oydu, oydu! Cecil sendeleyerek ayağa kalktı ve kimliğini gösterirken omurdandı. Elini görüyorum, görüyorum kahretsin silahı uzanıyor. Holman genç adamların silahlarının ardında kıpırdandıklarını gördü, gözlerini kapattı, hiç kımıldamadı ve hiçbir şey olmadı. Holman başını kaldırıp baktı. Şimdi 4 genç polis silahlarını havaya kaldırmışlar, diğer polisler de onların etrafını almışlardı. Beverly Hills polis merkezinden gelen tüfekli ve çifteli taktik timi Cecil'e doğru koştular ve yere yatması için bağırdılar. Onu yakaladılar, yüzü koyun yere yatırdılar ve aralarından ikisi Holman'ın yanına koştu. Holman hala hareket etmiyordu. Taktik timindeki polislerden biri silahını havaya kaldırarak arkada kaldı ve hazır bekledi. Diğerleri Holman'ın yanına gittiler. Holman ben iyi adamım dedi. Sakın kıpırdama. En yakındaki polis Cecil'in tabancasını aldı ama Holman'a ne vurdu ne de onu yüzü koyun yere yatırdı. Silahı alınca rahatlamış gibiydi. Polis sen Holman mısın dedi. O benim oğlumu öldürdü. ''Bana da öyle söylediler dostum. Onu yakaladın.'' İkinci polis ilkine katıldı. ''Tanıklar ateş edildiğini söylediler. Vuruldun mu?'' ''Sanmıyorum.'' ''Kalkma. Doktor getireceğiz.'' Pollard ve Lee sayıları giderek artan polisleri ittiler. Holman Pollard'ı görünce ayağa kalkmaya çalıştı. Ama Pollard kalkmaması için işaret edince vazgeçti. Holman şansını daha fazla zorlayamayacak kadar ileri gittiğinin farkındaydı. Lise, Bill Cecil'e doğru yürürken Pollard da koşmaya başlayarak doğruca Holman'a gitti. Holman'ın onu ilk kez gördüğünde olduğu gibi şimdi de FBI'ın mavi rüzgarlığını giymişti. Pollard Holman'ın yanına geldiğinde nefes nefes ona baktı, gülümsedi ve elini uzattı. ''Buradayım, güvendesin.'' Holman para çantalarını itti, Pollard'ın elini tuttu ve kendisini kaldırmasına izin verdi. Holman hala kolları bacakları açık halde yerde yatan Cecil'e baktı. Polislerin kelepçe takmak için Cecil'in ellerini arkasına kıvırmalarını seyretti. Şaşkınlıktan yüzü mosmor kesilmiş olan Leeds'in Cecil'in bacağına tekme attığını ve Beverly Hills polis merkezine mensup polislerin onu uzaklaştırdıklarını gördü. Holman Pollard'a döndü. Orada olan bitenlerin nedenlerini, onu bu hatayı yapmaya sürükleyen her şeyi ona anlatmak istiyordu ama ağzı kurumuştu ve gözlerini zorlukla kırpabiliyordu. Pollard Holman'ın elini sımsıkı tutuyordu. "Tamam." Holman başını salladı ve para çantalarını tekmeledi. Tamam değildi ve asla olmayacaktı. Marchenko'nun parası, Richie'nin istediği de buydu. Pollard yüzüne dokunarak Holman'ı döndürdü. "Hayır, oh hayır Max, öyle değil." Pollard Holman'ın yüzünü ellerinin arasına aldı. "Richie bizim düşündüğümüz şeyi yapmıyormuş, dinle." Pollard oğlunun nasıl öldüğünü, daha da önemlisi nasıl yaşadığını Holman'a anlattı. Holman duygularını bastıramayarak Wilshire bulvarında gözyaşlarına boğuldu. Pollard güven veren kollarıyla ona sımsıkı sarıldı ve ağlamasına izin verdi. Bölüm 5. 32 gün sonra. 57. kısım. Holman aşağı indiğinde Perry masasındaydı. Perry genellikle saat 7'de paydos eder ve Jeopardy'yi seyretmek üzere odasına kapanırdı. Ama oradaydı Holman, Perry'nin kendisini beklediğini anladı. Perry burnunu kırıştırdı. "Tanrım, gene lev gibi kokuyorsun. Ne bok sürdün, parfüm mü?"
"Hiçbir şey sürmedim."
"Çüküm eskisi kadar iyi çalışmıyor olabilir ama burnumda bir sorun yok. Lanet olsun, kadın gibi kokuyorsun."
Holman Perry'nin kendisiyle dalga geçmekten vazgeçmeyeceğini bildiği için itiraf etmeye karar verdi.
"Yeni bir şampuan aldım. Güya tropikal bahçe gibi kokacaktı."
Perry arkasına yaslanıp kahkahayı bastı.
"Sanırım kokuyor. Ha, hangi çiçek olacaktı bu? Hercai menekşe mi?"
Perry gülmekten ölüyordu. Holman Pollard'ın arabasını görmeyi umarak ön kapıya baktı ama kaldırım boştu. Perry hala eğleniyordu.
"Ne kadar çekici olduğuna bir bak, vay vay, sanırım randevumuz var."
"Randevu değil, sadece arkadaşız."
"Şu kadınla mı?"
"Ona şu kadın demeyi kes, seni kıç üstü oturturum."
"Şey, bana oldukça hoş göründü. Ben senin yerinde olsaydım herkese bunun bir randevu olduğunu söylerdim."
"Tamam, sen ben değilsin, onun için kapa çeneni. Yoksa Çiğ'yi ve çocukları gönderip güzel arabanı bozdururum."
Perry gülmeyi kesti ve kaşlarını çattı. Çiğ ile ilgili gerçekler ortaya çıkınca çocuklar söz verdikleri gibi Perry'nin hurdasını adam etmişlerdi. Perry eski günlerden kalma o klasikle dolaşmaktan büyük gurur duyuyordu. Range Rover kullanan bir adam araba için Perry'ye $5,000 teklif etmişti. Perry tekrar masasının üzerinden öne eğildi.
"Sana bir soru sormak istiyorum. Şu anda ciddiyim."
"Sen Jeopardy'yi kaçırmıyor musun?"
"Şimdi dur bakalım. Sence bu kadınla bir geleceğin olabilir mi?"
Holman yine kapıya gitti ama Pollard henüz gelmemişti. Babasının saatine baktı. Saati sonunda tamir ettirmişti ve saat oldukça düzgün çalışıyordu. Pollard gecikiyordu.
"Perry bak, günümüzde bile başa çıkmakta epey zorlanıyorum. Catherine bir FBI ajanı, iki küçük çocuğu var. Benim gibi bir adamla hiçbir şey yapmak istemez."
Cecil olayından sonra banka timinde ondan boşalan pozisyon için Lee Spoller'da teklifte bulunmuştu. Çok rağbet edilen böyle pozisyon için eski bir ajanın göreve dönmesine izin vermek oldukça sıra dışı bir durumdu. Ama Lee bunu gerçekleştirecek kadar nüfuzluydu. Pollard'ın geçmiş hizmetleri kıdemine ve ilerideki emekliliğine sayılacaktı. Holman bunun iyi bir öneri olduğunu düşünmüş ve kabul etmesi için onu teşvik etmişti.
"Perry, tanrım, şu yeni homo şampuanın seni aptallaştırmış olmalı. Kadın seninle bir şey yapmak istemeseydi buraya gelmezdi," dedi.
Holman kaldırımda beklemeye karar verdi. Dışarı çıktı ama 20 saniye sonra Perry kapıda göründü. Holman ellerini kaldırdı.
"Lütfen, sana yalvarırım, kes."
"Sadece sana bir şey söylemek istiyorum. Benimle ilgili bildiğin tek şey benim bu boktan moteldeki huysuz bir ihtiyar olduğum."
"Tamam, hep böyle değildim. Ben de bir zamanlar gençtim ve hayatta karşıma çıkan fırsatlar ve şanslar olmuştu.
Seçimlerim beni buraya sürükledi. Yeniden seçim yapmam gerekirse kesinlikle farklı seçimler yapacağımdan eminim. Bunu düşün.
Perry boş motora döndü. Holman düşünceli gözlerle Perry'nin arkasından bakarken korna çalındığını duydu. Başını kaldırıp sokağa baktı. Pollard bir blok ötedeydi ve Holman'ı görmüştü. Holman elini kaldırdı, Pollard'ın gülümsediğini gördü. Holman Perry'nin söylediklerini düşünüyordu ama Perry anlamıyordu. Holman korkuyordu. Catherine, Pollard iyi bir adamı hak ediyordu. Holman hayatında olmadığı kadar dürüst bir insan olmak için çok çaba sarf ediyordu. Ancak önünde hala kat etmesi gereken uzun bir yol vardı. Catherine, Pollard'ı kazanmak istiyordu, onu hak etmek istiyordu. Ve bir gün başaracağını biliyordu.
Kitabın sonu. 18 Mayıs 2021. Sayfa 373.